Ayrım 2. Örümcek Ağındaki Kız David Lagercrantz Sayfa 19 2. Bölüm 20 Kasım Mikael Blomkvist yalnızca birkaç saat uyuyabilmişti. Uykusuzluğunun tek nedeni Elizabeth George'un polisiye romanıydı. Pek akıllı bir davranış değildi tabii. Serner Medea'dan basın gurusu Ovelev'in milenyuma dair planlarını açıklayacaktı bu sabah. Dinlenip savaşa hazırlanmış olması gerekirdi Mikael'in. Ama sağduyu da adama oynayacak halde değildi. Müzmin bir muhaliflik vardı üzerinde. Gönülsüzce ayağa kalktı. Jura Impressa X7 makinesinde çok sert bir kahve yaptı. Bir zamanlar biri evine göndermişti bu aleti. Paketin içinde şöyle bir not vardı. Dediğin gibi ben kullanamıyorum işte. Güzel günlerin anısına dikilmiş bir heykel gibi duruyordu şimdi mutfakta. Bunu gönderenle hiçbir bağı kalmamıştı. İşini eskisi kadar cazip görmüyordu artık Mikael. Hatta geçen hafta sonu başka bir iş baksam mı diye düşünmüştü. Mikael Blomkvist gibi biri için epeyce trajik bir düşünceydi bu. Milenyum hayatı tutkusuydu onun. Yaşadığı en güzel ve en dramatik olaylar bu dergiyle ilgiliydi. Ama hiçbir şey sonsuza kadar devam etmezdi. Hatta Milenyum'a duyduğu aşk bile. Ayrıca araştırmacı haberciliği ilke edinmiş bir dergi için kötü bir zamandı. Anlamlı şeyler yapmak isteyen gazeteler kan kaybından ölmek üzereydiler. Tamam, milenyuma dair güzel hayalleri vardı. Geniş bir perspektiften bakıldığında gerçekçi hayallerdi de. Ama derginin ayakta kalmasına yetmeyeceğini düşünmekten kendini alamıyordu. Oturma odasına gitti. Riddorf Yard'ına bakarak kahvesini yudumlamaya başladı. Dışarıda fırtına kopmak üzereydi. Ekim ayında şehir bir pastırma yazıyla ışımış, kafeler bahçelerini her zamankinden çok daha uzun süre açık tutmuş ama arkasından havalara şeytan karışmıştı. Aniden fırtına patlıyor, yağmur bastırıyordu. İnsanlar iki büklüm yürüyorlardı sokaklarda. Mikael Blomkvist hafta sonu hiç dışarı çıkmamıştı. Tek nedeni hava değildi. Revanş için büyük planlar tasarlamış ama kuma yazılmış gibi silinip gitmişti hepsi de. Onun yapabileceği şeyler değildi zaten. Mikael ne durmadan hesap sorması gereken bir mağdur, ne de İsveç basınının filleri gibi sürekli gübrelenip onaylanma ihtiyacı hisseden şişirilmiş bir kişilikti. Ama zor bir dönem geçiriyordu. Daha bir ay önce Serner Group'un Business Life gazetesinde ekonomi muhabiri William Borg imzasıyla Mikael Blomkvist'in zamanı geçti başlığıyla bir makale yayınlanmıştı. Aslına bakılırsa böyle bir makalenin yazılması ve gazetede bu kadar geniş yer ayrılması pozisyonunun hala ne kadar güçlü olduğunun bir göstergesiydi. Hiç kimse ahım şahım orijinal fikirler içeren bir makale olduğunu söyleyemezdi. Kıskanç bir meslektaşın saldırısı denilip geçilecek türden bir şeydi. Ama bir nedenle, bunu daha sonra da anlayamayacaktı, dozajı gittikçe yükseltilen bir saldırı kampanyasının fitilini ateşlemişti. Sanayi ve ticaret dünyasında bıkıp usanmadan hata arayan Mikael Blomkvist, 70'li yılların modası geçmiş gazeteciliğine takılıp kalıyor. Ya da William Borg'un yazdığı gibi, her türlü iyimserliği bordasından atarak İsveç'i kalkındıran bütün girişimcileri suçluyor gibi satırlarla sınırlı kalsaydı yazılanlar, her şeye rağmen mesleki bir tartışma gibi yorumlanabilirdi. Ama tartışma adım adım çığırından çıkmış, gittikçe hırçınlaşmıştı. Mikael Blomkvist'in pozisyonunu kaybetmesinin tesadüf olmadığı iddia ediliyordu. Çünkü bütün büyük şirketleri haydut yatağı gibi görüyor, sert ve kör makaleler yazıyordu. İşte bu yaptıklarının bedelini ödüyordu şimdi. Mikael Blomkvist'in intihara sürüklendiği iddia edilmeye, azılı haydut Hans-Erik Wennerström'den bile sempatiyle bahsedilmeye başlanmıştı. Ciddi gazeteler bu tür şeylerden uzak duruyorlardı ama sosyal medyadan aralıksız tükürükler saçılıyordu. Yalnızca ekonomi muhabirleri ve iş dünyasının sözcüleri değil, kuyruk acısı olan herkes zayıfladığına inandıkları düşmanlarına karşı saldırıya geçmişti. Fırsattan faydalanıp kendini gösterme hevesine kapılan bir sürü acar muhabir vardı. Mikael Blomkvist tweet atmayı ya da Facebook'ta gezinmeyi bile beceremiyordu. modası geçmişte bir takım kağıt tomarlarına gömülerek herkesin para kazanabildiği o geçmiş günlerden kalma kutsal bir emanet gibi görülmeliydi. Hatta bazıları Blomqvist'in zamanı gibi gülünç etiketler açıyorlardı. Daha bir sürü aptalca şey. Yapanların dışında hiç kimsenin ilgilenmediği bir sürü saçmalık. En azından Mikhail kendini buna inandırmıştı. Ama Zalachenko olayından sonra iyi bir konu yakalayamadığı ve milenyumun krizde olduğu bir gerçekti. Tirajları hala kötü sayılmazdı. 21 bin aboneleri vardı. Buna karşılık reklam gelirleri dramatik düzeylere düşmüştü. Çok satan kitap geliri gibi bir kaynakları da yoktu artık. Wanger şirketi iç çatışmaları nedeniyle parçalandığından hissedarları Harriet Wanger daha fazla para yatıracak durumda değildi. Bütün bunların sonucunda dergi yönetimi Blomqvist'in itirazlarına rağmen hisselerin %30'unun Norveç medya devi Cerner Holding'e satılmasını onaylamıştı. Tuhaf bir durumdu tabii. Haftalık dergileri, akşam gazeteleri, büyük bir çöp çatanlık sitesi, iki televizyon kanalı, bir de Norveç liginde takımı olan Cerner gibi bir devin Millennium gibi bir dergiye ne ihtiyacı vardı? Ama Cerner'in temsilcileri, en çok da basın sorumluları o ve Levin, grubun prestijli bir ürüne ihtiyacı olduğunu, Cerner'in bütün yöneticilerinin Millennium'a hayranlık duyduğunu söylemiş, derginin eski çizgisini sürdürmesinden başka bir şey istemediklerine dair yeminler etmişlerdi. ''Buraya para kazanmak için gelmedik.'' demişti Levin. ''Saygın bir iş yapmak istiyoruz.'' Çok geçmeden de derginin kasasına ciddi bir para girmesini sağlamıştı. Gerçekten de yazı işlerine karışmamıştı Cerner ilk başlarda. Dergi onlar için yalnızca bir işti. Daha iyi bir bütçeyle yürütülen bir iş. Yazı işleri yeni bir umuda kapılmıştı. Hatta bazen Mikhail Blomqvist bile ekonomik sıkıntıları unutup kendini gazetecilik işine verebilmişti. Ama ona karşı başlatılan kampanyayla hemen hemen aynı zamanda holdingin durumdan faydalandığına dair şüphesini hep korumuştu Mikhail. Cerner'in dili değişmiş, baskılar gelmeye başlamıştı. Elbette demişti Levin, dergi derinliklere dalmaya devam edecek, edebi anlatımını koruyacak, sosyal tutkusundan vazgeçmeyecek. Bunlara kimsenin bir itirazı yok ama her haberin illa da ekonomik sahtekarlıklar, adaletsizlikler ve politik skandallar üzerine yazılması gerekmiyor. Şaşalı hayatlar, ünlüler, premierler hakkında da başarılı gazetecilik yapılabilir. Bu açılış konuşmasından sonra ABD'de yayınlanan Vanity Fair ve Esquire dergileri, Gay Talese ve klasik Frank Sinatra portresi, Frank Sinatra Has a Cold, Norman Mailer, Truman Capote, Tom Wolfe ve kim bilir daha neler üzerine büyük bir iştahla konuşup durmuştu. Mikhail Blomqvist'in prensip olarak bunlara bir itirazı yoktu. Yani o zamanlar. Daha 6 ay önce paparazzi endüstrisi üzerine kapsamlı bir haber yazmıştı. Eğer ciddi bir bakış açısı yakalarsa en basit şeylerden bile iyi bir haber çıkarırdı. İyi ya da kötü gazetecilik yapılıp yapılmadığının ölçüsü konu değildir, derdi hep. Önemli olan konuyu nasıl ele aldığınız. Levin'e itiraz etmesinin nedeni satır aralarında söylenenlerdi. Daha büyük bir saldırının işaretlerini sezmişti. Millennium Holding için herhangi bir dergi olma yolundaydı. Karlı bir işe çevirmek için sulandırabildikleri kadar sulandıracaklardı. O ve Levin'in bir danışman tutup pazar araştırması yaptırdığını, pazartesi günü de sonuçlar üzerine bir briefing vereceğini duyduğunda, cuma gününden eve kapanmış, gerek masasının başına oturarak, gerekse yatağına uzanarak Millennium'un niçin vizyonuna bağlı kalması gerektiği üzerine ateşli bir konuşma hazırlamıştı. Varoşlarda çatışmalar vardı. Parlamentoya açıkça yabancı düşmanlığı yapan bir parti girmişti. Tahammülsüzlük artıyordu. Faşizm pozisyonunu güçlendirmişti. Her evde evsizlere ve dilencilere rastlanılıyordu. İsveç birçok açıdan utanç verici bir durumdaydı. Özenle seçilmiş etkili sözcüklerle mevcut durumu resmetmişti. Verdiği isabetli inandırıcı örneklerle yazı işlerini ikna edeceği hayaline kapılarak yazdıklarından memnun oldu. Hatta Cerner'in yöneticileri bile yanlış hesaplardan vazgeçip peşine takılacaktı. Ama biraz aklı başında düşününce sorunu ekonomik açıdan tartanlar için bu sözcüklerin hiçbir ağırlığının olmadığını idrak edebildi. Money talks, bullshit walks. Dipnot, param varsa gücüm var manasına gelen İngilizce deyim. Bu kadardı işte. Her şeyden önce derginin ayakta kalması gerekiyordu. Dünyayı daha sonra değiştirirlerdi. Bu işler böyle yürüyordu. Öfkeli bir konuşmaya hazırlanacağıma, iyi bir haber yakalamaya çalışsam daha iyi olmaz mı diye düşündü. Gizli bir şeyleri deşifre edecek sıkı bir haber umudu, belki de yazı işlerinde kendine güven duygusunu uyandırır ve bütün o pazar araştırmalarına, milenyumun yosun bağladığı fikrine ya da o ve daha neler kuzacaksa hepsine birden siktiri çekerlerdi. O büyük atlatma haberinden sonra bir çeşit haber merkezine dönmüştü Mikael. Sahtekarlıklar ve karanlık işlere dair her gün bir sürü ihbar alırdı. Çoğunluğu çöptü maalesef. Bir şeylerden kıllananlar, fesat teorisyenleri, yalancılar, kendilerini önemli göstermek isteyenler ya da en küçük bir araştırmayla çökecek, akla hayale gelmedik şeyler anlatırlar ya da anlatılanların çoğunun hiçbir haber değeri olmazdı. Bununla birlikte nadiren de olsa çok yavan, çok sıradanmış gibi görünen bir öyküden biraz deşildiğinde eşsiz bir haber çıkabilirdi. Basit bir sigorta vakası yahut sıradan bir kayıp ihbarı, trajik bir insanlık öyküsünün kapısını aralayabilirdi. Ezbere bilinecek şeyler değildi bunlar. Açık bir zihin ve sağlam bir yöntemle elden geçirilmeleri gerekirdi. O cumartesi Mikael Blomqvist bu nedenle bilgisayarının başına oturdu ve elindeki materyali dikkatle incelemeye başladı. Saat 5'e kadar bilgisayarın başından kalkmadı. Orada burada bir şeyler keşfetti. 10 yıl önce olsa bunlarla harekete geçebilirdi. Ama şimdi hiçbir coşku uyandıramamışlardı onda. Bildik, klasik bir sorundu bu. Yıllardır sürdürdüğü meslek hayatında tanış olduğu bir sorun. Aklınızın bu iyi bir öykü demesi sizi ateşlemeye yetmezdi. Buz gibi yağmur damlaları çatıyı döverken araştırmayı bırakıp Elizabeth George'a döndü. Bunu gerçeklerden kaçmak için yapmadığına ikna etti kendini. Bazen en iyi düşünceler dinlenirken zihninde belirirdi. Tecrübeyle sabitti bu. Bambaşka bir şeyle ilgilenirken aradığı parça birden yerini bulurdu. Uzanıp roman okumanın dışında daha yaratıcı bir uğraş gelmemişti aklına. Pazartesi sabahı yeni bir fırtına dalgasıyla uyandığında 1,5 George polisiyesi ve 3 tane de New Yorker'ın eski sayılarından okumuştu Mikael. Şimdi oturma odasındaki koltukta kahve içerek dışarıdaki fırtınayı izliyordu. Bitkindi, hiçbir şeye ilgi duymuyordu. Birden silkindi. Sanki tekrar o eski deli gücünü kuşanmaya karar vermişti. Ayağa kalktı. Postallarını ve paltosunu giyip dışarı çıktı. Hava buz gibiydi. Yağmur insanın iliklerine işliyordu. Hornsgatan'a doğru aceleyle indi. Cadde alışılmadık bir griye bürünmüştü. Sanki güneyin bütün renklerini silmişlerdi. Havaya savrulmuş küçük ışıltılı bir sonbahar yaprağı bile yoktu. Başını iyice öne eğip kollarını göğsüne sararak Maria Magdalena Kilisesi'nin önünden Slussen'e doğru yürüdü. Sağa dönüp Göttingen Bank'ına girdi. Monkey elbise mağazasıyla Indigo restoranının arasından geçti. Greenpeace bürolarının da bulunduğu dergi binasına girip 4. kata çıktı. Daha merdivenleri tırmanırken içeriden gelen uğultuları duydu. Dergi ofisi olağanüstü kalabalıktı. Yazı işlerinin tamamı, önemli serbest muhabirler, Cerner'den 3 kişi, 2 danışman ve Ove Levin. Günün hatırına biraz mütevazı giyinmişti Ove. Yöneticiye benzemiyordu. Belli ki alçak gönüllü adam pozları takınmaya karar vermişti. Hatta merhabası bile halkçıydı.
''Merhaba Mike, nasılsın bakalım?''
''Bu sana bağlı'' dedi Mikael. Herhangi bir art niyeti yoktu. Ama Ove'nin bunu bir savaş ilanı gibi algıladığını fark etti. Gergin bir ifadeyle başını sallayıp içeri girdi. Yazı işlerinin önünde dizilmiş sandalyelerin birine oturdu. Ovelev'in boğazını temizledi, huzursuz gözlerle Mikael'e baktı. Biraz önce gözüne savaşçı gibi görünen yıldız muhabir, şimdi sakin bir ilgiyle konuşmasını bekliyordu. Kavgaya veya herhangi bir itiraza hazırlanır gibi değildi. Ama bu Ove'yi teskin etmedi. Bir zamanlar Blomkvist'le birlikte Expressen gazetesinde stajyer muhabirlik yapmışlardı. Ağırlıktan yoksun haberler ve bir sürü saçmalık yazıyorlar, restorana oturdukları her seferde ses getirecek bir haber yapmanın düşünü kuruyorlardı. Basma kalıp haberden nasıl uzak duracaklarını, nasıl derinlere dalacaklarını konuşurlardı hep. Genç, coşku doluydular, her şeyi bir anda elde etmek istiyorlardı. Ama eksik bir şeyler vardı Ove'de. Para, iş, barlarda sürtmek için zaman ya da kadınlar değildi eksiği. Hayallerindeydi sorun. Güçten yoksunlardı. O kalp gibi çarpan toplumu değiştirme arzusunu dünyayı durduracak, iktidarı önünde diz çöktürecek bir şeyler yazma arzusunu özlediği oluyordu. Kendisi gibi büyük bir gazetecinin bile özleyeceği şeylerdi bunlar. Bazen merak etmiyor değildi. Neler oldu onlara? Nereye gitti o düşler? Mikael Blomkvist bütün düşlerini gerçekleştirmişti. Başarısının gerisinde modern zamanların en büyük skandallarını açığa çıkarması yoktu yalnızca. Büyük bir güç ve coşkuyla yazıyor, muktedirlerin baskılarına asla boyun eğmiyor, ilkelerinden asla taviz vermiyordu. Peki ya Ove? Ne yani? Bu güzel kariyer kendi eseri değil miydi? Mikael'den en az 10 kat daha fazla kazandığı kesindi. Bundan ziyadesiyle memnundu. Bütün o atlatma haberlerin ne faydasını görmüştü ki Mike? Nezih bir kıyıda güzel bir yazlık bile alamamış, ala ala Sandham'daki küçük bir kulübe alabilmişti. Ove'nin Cannes'daki villasıyla karşılaştırılabilir miydi? Mümkün mü? Hayır, en doğru yol Ove'nin seçtiğiydi. Günlük gazetelerin etrafında dolaşmak yerine Serner'de medya analizcisi olmuştu Ove. Hakan Serner'le kişisel bir ilişki kurabilmiş, hayatı değişmiş, zengin olmuştu. Bugün bir dizi gazete ve televizyon kanalının yayın sorumlusuydu. Durumundan hoşnuttu. Gücü, parayı ve bu ikilinin sağladığı bütün imkanları seviyordu. Ama yine de ne kadar yüce gönüllüydü ki bazen başka şeyler düşlediğini de itiraf ediyordu. Sınırlı dozda ama yine de. Blomkvist gibi saygın, iyi bir gazeteci muamelesi görmek istiyordu. Büyük çabalar göstererek holdingi Millennium'u almaya bunun için ikna etmişti. Küçük bir kuş derginin ekonomik krizde olduğunu fısıldamıştı kulağına. Derginin yazı işleri sorumlusu Erika Berger'in gizliden gizliye hep arzu etmişti bu kadını, son aldığı iki personeli Sophie Melker ile Emil Grande'ni dergide tutmayı çok istediğini ama mali durumlarının buna izin vermediğini duymuştu. Kısaca Ove İsveç'in en saygın dergilerinden birine kapağı atabilmek için önemli bir fırsat yakalamıştı. Ama Serner'in yöneticileri onun kadar coşkulu değildi. Millennium modası geçmiş sol bir dergi diye omurdanmışlardı. Önemli reklam kaynakları ve şirketin iş ortaklarıyla rahatlıkla kavgaya tutuşabilecek tiynetteydiler. Ove tutkuyla ısrar etmese bu iş olmazdı. Millennium'a yapılacak yatırım devede kulaktı. Sözü edilir bir kazanç getirmeyeceği ortadaydı. Ama çok daha önemli şeyler kazandıracaktı. İtibar. Serner'in neler kazanacağını sayıp dökmüştü. Bütün o ekonomik kısıntılar şirketin imajını zedelemiş, itibarı iyice zayıflamıştı. Millennium'a yapılacak yatırım araştırmacı gazeteciliğe ve ifade özgürlüğüne ne kadar değer verdiklerini gösterecekti. Serner yönetiminin ifade özgürlüğü ve ala Millennium araştırmacı gazetecilik için yanıp tutuştuğu yoktu ama böylesi bir itibar zarar vermezdi. Hiç değilse bunu anlayabiliyorlardı. Ove istediğini koparabildi. Her iki tarafta kazançlı bir iş yapmış gibiydi. Bir süre böyle gitti. Serner itibar elde etti. Millennium personelini koruyabildi ve en iyi becerdiği işe, araştırmacı gazeteciliğe yatırım yapabildi. Ove'nin keyfine değecek yoktu. Yayıncılar kulübünde bir tartışmaya katılmış, alçak gönüllü bir ifadeyle şunları söylemişti. İyi bir iş yaptığımızdan eminim. Hayatım boyunca araştırmacı gazetecilik için mücadele ettim. Ama sonra? Sonrasını düşünmek bile istemiyordu Ove. Blomqvist'e karşı bir kampanya açılmıştı. Aslında bundan hiç de şikayetçi değildi. En azından ilk başlarda. Mikael'in muhabirlik mesleğinin gökyüzüne bir yıldız gibi yerleştiği günden bire aleyhinde yazılanlardan gizli bir zevk alırdı. Ama bu zevki fazla uzun sürmeyecekti. Hakon Serner'in genç oğlu Torvald sosyal medya denilen şeyi keşfedip gözünde çok büyütmüştü. Aslına bakılırsa ne gazetecilikle ne de gazetecilerin görüşleriyle ilgilenirdi ama iktidardan hoşlanırdı. Dalavere çevirmekte de uzmandı. Sosyal medyayı puan kazanmak ve yönetim kurulundaki eski kuşağı baskı altına almak için iyi bir fırsat gibi gördü. Yönetim kurulu başkanı Stig Schmid'i, o an küçük şeylerle uğraşmaya vakti yoktu, Millennium'un hiçbir ayrıcalığı olmadığı, şirketin diğer ürünleri gibi zamana uymakla yükümlü olduğu yönünde bir açıklama yapmaya zorladı. Oysa o ve yazı işlerine karışmayacağına dair namus ve şeref sözü vermişti Erika Berger'e. Gerekirse arkadaş ve danışman olarak yalnızca fikir belirtecekti. Stig'in yaptığı açıklamayla kollarının arkadan bağlandığını hissederek karmaşık bir kulis faaliyetine girişti. Erika'yı, Malin'i ve Krister'i bu yeni hedefe ikna edebilmek için bütün yeteneklerini seferber etti. Ama şu yeni hedef dediği şeyi bir türlü formüle edemiyordu. Çabuk paniğe kapılan biri için zor bir işti. Millennium'u bir şekilde gençleştirip biraz ticarileştireceklerdi. Derginin ruhu ve açık sözlülüğünden asla taviz verilmeyeceğini tekrarlayıp duruyor, ağzındaki baklayı bir türlü çıkaramıyordu. Asıl arzusu yönetimi mutlu edebilmek için dergiye cazibe kazandırmaktı. İş dünyasına yönelik araştırmalar azaltılırsa reklam verenler ürkütülmez ve yönetim kurulundan düşman kazanılmazdı. Tabii Erika'ya böyle diyemiyordu.
İkinci ayının sonu. Sayfa 28.